Kitabın adı Ölüm Tanığı. Yazarı Nora Roberts. 33. ayrım. 19. bölüm. Yorum yapmayacak mısın Peabody? Hayır efendim. Asansöre binmiş aşağıya iniyorlardı. Peabody doğruca önüne bakıyordu. Eve'in bedeninin her bir köşesi ağrıyor, sızlıyor, zonkluyordu. Olayı idare etme tarzım hoşuna gitmedi. Bana bir şey söylemek düşmez efendim. Boş versene. Pekala. Ona neden bunu söylediğinizi anlayamıyorum. Olayla ilgili de ondan, diye hemen cevap verdiği. Her bir ilişki bizim için önemli. Öyle pat diye söyledin ki resmen kadının suratına çarptın. Yöntemlerim senin kriterlerine uymuyor artık, öyle mi? Sen sordun, ben de söyledim, diyerek lafı yapıştırdı Peabody. İlle de öğrenmesi gerekiyor olsa bile, ne demeye öyle söylediğini anlamıyorum. Neden yumuşatarak anlatmaya çalışmadığını. Yumuşatarak mı? Babası onu düzüyormuş. Bunu nasıl yumuşatarak anlatabilirdim sen söyle. Bu rezaleti nasıl allayıp pullayabilirdim? Başını Peabody'ye doğru çevirdi. Onun gözleri de tıpkı Carly'ninki gibi yıkılmış bir halde bakıyordu. Ne anlarsın sen? Herkesin tertemiz yüzüyle akşam yemeklerinde beraberce masaya oturduğu, havadan sudan bahsettiği o kalabalık, mutlu Freeager ailende ne gördün ki? Nefes alamıyordu. Ciğerlerine yeteri kadar hava çekemez olmuştu. Boğuluyordu Eve ama sözlerin ağzından dökülüvermesine de engel olamıyordu. Babacığın sana iyi geceler öpücüğü vermeye geldiği zaman yatağına girip yanına kıvrılıvermiyordu, değil mi? O terli ellerini üzerinde gezdirmiyordu. Senin tertemiz dünyanda babalar kızlarına el sürmez. Asansörden hızla çıktı. Lobiden hızlı adımlarla geçti ve kendini dışarı attı. Peabody şoka girmiş, kaskatı kala kalmıştı. Eve kaldırımda yürümeye başladı. Önündeki iki kanişle onları gezdiren droide tekmeyi basmamak için kendini zor tuttu. Başına kafatasını adeta delip geçen inanılmaz bir ağrı girmişti. Ceplerine soktuğu ellerini yumruk yapmış olsa da nasıl tir tir titrediklerini hissedebiliyordu. "Dallas, dur!" diye uyardı Eve. "Bir dakika uzak dur!" Biraz yürüyüp kendini toparlayacaktı. Avaz avaz haykırmak ve eline geçeni parçalamak istemesine yol açan o derin öfkeyi yürüyerek atacaktı üzerinden. Bunu başardığında geriye sadece baş ağrısı ve midesindeki burulma hissi kalmıştı. Peabody'nin yanına gitti. Yüzü solgun olsa da yatışmış bir ifadeye bürünmüştü. "Kendimle ilgili söylediğim şeyler çok aşırıya kaçtı. Bunun için senden özür diliyorum." "Özre gerek yok." "Var. Ancak bana kalırsa orada zalimce davranmam gerekiyordu. Bundan keyif aldığım filan yok. Diğer meseleye gelince sen buraya ipe sapa gelmez ruh hallerimi üzerimden atmama yarayacak bir kum torbası muamelesi görmeye gelmedin." "Önemli değil. Zaten alıştım artık." Peabody gülümsemeye çabaladı. Ne var ki Eve'in gözlerinin yaşlarla dolduğunu fark edince içi büyük bir endişeyle doldu. "Ah yapma Dallas." "Sus. Lanet olsun. Biraz yalnız kalmam lazım." Olduğu yerde kaldı. Karşısındaki binaya gözlerini dikti. "İki saatliğine yokum. Kendime biraz zaman ayıracağım. Merkeze bir toplu taşıma aracıyla gideceksin." Derin derin nefes almak ve içine attığı gözyaşlarından kurtulmak istiyordu. "İki saat sonra Roosevelt'in önünde buluşuruz." "Peki ama..." "İki saat sonra," diye tekrarladı Eve. Sonra da kendini arabanın içine attı. Evde olmaya ihtiyacı vardı. Dayanmalı, evine gitmeliydi. Fakat kendine güvenmiyordu Eve. O yüzden de aracı otomatik sürüşe aldı, başını geriye yasladı, ellerini yumruk yapıp kucağına bıraktı. Daha 8 yaşındayken başına gelen kötü şeyleri kafasından uzaklaştırmak için araya bir duvar örmüştü. Ya da zihni kendisi namına bunu yapmıştı. O duvar boş bir alan yaratmıştı Eve. O da benliğini tam o boşluğun üstüne kurmuştu. Her bir parçasını acılar çekerek bir araya getirmişti. O duvarın aşınmasının, kötü şeylerin çatlaklardan içeri sızmasının insanı nasıl hissettirdiğini iyi bilirdi. Carly'nin karşı karşıya geldiği şeyi, bununla yaşamayı öğrenirken neler çekeceğini de iyi biliyordu. Arabayı evinin dış kapısından içeri sürdüğü sırada başının ağrısı iyice azıtmıştı. Çektiği sancıdan bakışları donuklaşmış, midesi bulanmaya başlamıştı. Kendisini birazcık daha dayanmaya zorladı. Eve giden basamakları binbir güçlükle tırmandı. "Heyman," diye söze girecek oldu Somerset. "Ulaşma bana." Bunu sert bir şekilde söylemeye çalışmış fakat sesinin titremesine engel olamamıştı. Somerset hemen ev içi Link'ine yöneldi. Evin tek istediği biraz uzanmaktı. Şöyle bir saat uzanıp kestirebilirse bir şeyciği kalmayacaktı. Fakat midesinin bulantısı bu isteğe galip geldi. Eve banyoya gitti, dizlerinin üstüne çöktü ve deli gibi kusmaya başladı. Midesi tamamen boşalıp da ayağı bile kalkamayacak kadar güçten kesilince yerdeki fayansın üzerine kıvrılıverdi. Sonra alnında bir el hissetti. Soğuk ve insana ferahlık veren bir el. Gözlerini açtı. "Rourke, yalnız bırak beni. Hayatta bırakma." Eve debelendi. Rourke'dan kaçmaya uğraştı ama Rourke onu kollarıyla sardı. "Midem bulanıyor." "Evet bebeğim, biliyorum." Rourke onu kucağına alıp kaldırdı, yatağa götürdü. Eve kendini cam gibi kırılgan hissediyordu. Rourke botlarını çıkarıp üstünü örterken zangır zangır titremeye başladı. "Eve gelmek istedim." Rourke hiçbir şey söylemedi. Sadece gidip ıslak bez getirdi, Eve'in yüzünü sildi. Yüzü kireç gibi olmuştu, gözlerinin altı mosmordu. Rourke ağzına bir bardak dayadığında başını diğer yana çevirdi. "Hayır, yatıştırıcı istemem, sakinleştirici istemem. Mide bulantın için bir şey bu. Hadi iç şunu." Eve'in terden nemlenmiş saçlarını geriye taradı. İlacı zorla içirmek zorunda kalmayacağını umut etti. "Sadece bu, söz veriyorum." Midesine tekrar kramp girdiği, boğazı da tırmalanmış gibi ağrıdığı için ilacı içtiği. "Burada olduğunu bilmiyordum." Tekrar gözlerini açtı. O anda içinde kalan, ciğerini yakan gözyaşları boşalıverdi.
"Rourke! Ah! Tanrım!"
Rourke'u kendine çekti, bedenine sığındı. Bütün vücudu titriyordu. Rourke iyice sarıldı ona. "At üzerinden şunu," diye mırıldandı. "Her neyse, at gitsin."
"Yaptığım şeyden nefret ettim. Böyle bir şey yaptığım için kendimden de nefret ediyorum."
"Şşt! Her ne yaptıysan başka seçeneğin olmadığından yapmışsındır."
"Başka bir yol bulmalıydım."
Başını çevirdi, yanağını Rourke'un omzuna yasladı. Sonra gözlerini yumdu ve her şeyi anlattı ona.
"Neye maruz kaldığını biliyorum."
Şimdi biraz düzelmişti Eve. Mide bulantısı eskisi kadar şiddetli değildi artık. "Neler hissettiğini biliyorum. Bana baktığı zaman onda kendimi gördüm." "Eve, dünyada ne kötülükler olduğunu senden bir de benden daha iyi kimse bilemez. Yapman gereken neyse onu yaptın sen."
"Yapabileceğim?"
"Hayır." Rourke geriye yaslandı. Eve'in yüzünü ellerinin arasına aldı, yukarı kaldırdı. Gözleri buluşmuştu. Rourke acıyan gözlerle bakmıyordu ona. Öyle bir şey olsa bundan nefret ederdi Eve. Sevecenlik de yoktu bakışlarında. Bu da incitirdi onu. Rourke'un gözleri yalnız anlayışla bakıyordu. Yapabileceğin bir şey yoktu. Senin elinden bir şey gelmezdi. Öğrenmen gereken şeyler vardı sonuçta. Adamın kim olduğunu bilip bilmediğinden emin olmak zorundaydın. Şimdi eminsin işte.
"Evet, eminim. Kimse o kadar iyi rol yapamaz. Onun olduğu zamanlar defalarca kere gözünün önüne gelecek şimdi. Bir daha, bir daha gelecek."
"Dur, yapma. Buna engel olamazdın ki. Hangi vesileyle öğrenmiş olursa olsun değiştiremezdin bunu."
"Herhalde öyledir."
Gözlerini kapadı yine, iç çekti.
"Peabody'ye fena çattım. Merak etme, düzelecektir. Neredeyse kendimi kaybediyordum. Hem de sokağın orta yerinde, neredeyse..."
"Kaybetmedin ama." Eve'i hafifçe sarstı. "Beni çok endişelendiriyorsun Eve. Neden kendine bu kadar yükleniyorsun? Gözüne uyku girmeyeli 30 saati geçti. Soruşturma öyle bir noktaya geldi ki çoğu insan bunların karşısında ya dağılıp paramparça olur ya da ardına bakmadan kaçardı. Halbuki sen hiçbirini yapmadın."
"Dağıldım işte."
"Dağılmadın, incindin." Eve'i alnından öptü. "Sonra da evine geldin. Birazcık uzanmaya, gözlerini kapatmaya, uzaklaşmaya geldin."
"Beni yalnız bırak dememeliydim sana. Bunu gerçekten kastetmemiştim."
"Hiç önemi yok. Yalnız bırakamazdım zaten. Bırakmayacağım da." Rourke'un sesinin her zamanki ukala havasını işitince neredeyse gülümser gibi oldu Eve.
"Biliyorum. Ben de yanımda olmanı istemiştim."
Rourke'a iyice yaslandı. Sırtını okşamasına imkan verdi.
"Yanımda olmana çok ihtiyacım vardı. Ve yanımdaydın işte.
Başını kaldırdı, dudaklarını özlemle Rourke'un dudaklarına yaklaştırdı.
Rourke, biraz uyumanı istiyorum. İçim bomboş, bu his canımı çok acıtıyor.
Rourke'un sırtını sıvazlamaya başladı.
İçimi dolduracak bir şeyler ver bana, ne olursun.
Aşk, bütün boşlukları, bütün yarıkları doldurdu. Ne kadar derin, ne kadar geniş olursa olsun.
Rourke hem Eve hem de kendisi için aşkını verdi ona. Sabırla, şefkatli.
Dudaklarını Eve'in dudaklarına sürttü. Sonra bastırdı ve emdi. Ta ki Eve'in dudakları da sıcacık olana dek.
Sımsıkı sardı onu. Yüzünü, saçlarını ve boynunu öpücüklerle doldurdu.
Eve'i teskin etmek istiyordu.
Eve de Rourke'a döndü. Daha fazlasını vermek istedi ona.
Fakat Rourke'un elleri şefkat doluydu. Nazik dokunuşlarla elini gömleğinin içine soktu, yavaş yavaş okşadı. Şimdi de onu rahatlatmak istiyordu.
Eve iç çekti. Bedeni yastıkların arasına gömüldü.
Rourke Eve'i soydu. Az önce dokunduğu yerlerini öpmeye başladı.
Okşayışları hala nazikti, ancak şimdi ateşliydi. Artık onu tahrik etmek istiyordu.
Eve kendini Rourke'a açtı. Daha önce kimse için açılmadığı kadar.
Rourke'un önünde çırılçıplak kalabiliyordu. Hem bedenen, hem kalben, hem de zihnen.
Rourke'un da aynen kendisi gibi hissettiğini biliyor, buna inanıyordu.
Rourke hiç acele etmeden, kendisi için hiçbir şey istemeden zevk verdi ona. Doruklara çıkıp öylece kalmasına fırsat tanıdı.
Eve'in yüzü, Rourke'a ait olmanın verdiği zevkle ışıldıyordu şimdi.
Kalbi küt küt atıyordu, tıpkı Rourke'unki gibi. Kollarını Rourke'un bedenine doladı, iyice yanına çekti.
Seni seviyorum.
Rourke, Eve'in içine girerken yüzünü doyasıya seyretti.
Her şeyimle sonsuza dek.
Eve nefesini tuttu, sonra kuvvetle dışarı verdi. O anın güzelliğini iyice hissedebilmek için gözlerini kapattı. Sonra da kendini Rourke'a bıraktı.
Eve, Rourke'u bırakmadı. Bedenlerinin birazcık daha böyle sarmaş dolaş kalmasına ihtiyacı vardı.
Teşekkürler. Benim için zevkti. Şimdi daha iyi misin?
Çok daha iyiyim.
Rourke, yo dur, bir dakika daha böyle kalalım.
Yüzünü Rourke'un omzuna gömülü tuttu.
Böyle yan yana yattığımız zamanlarda başkalarıyla aynı şeyleri hissetmemeyi bırak, sanki hayatıma daha önce başka biri girmemiş gibi geliyor bana.
Bana da öyle geliyor.
Eve güldü. Gülebildiğini fark edince rahatladı.
Senin hayatına benimkinden çok daha fazla kişi girmiş tabii.
Çetele tutmaya ne gerek var?
Rourke yan döndü, sırt üstü yattı.
Eve de üstüne uzandı.
Eve'in kırılganlığının yok olup gittiğini fark etti Rourke.
Eve'i Eve yapan o çevik, yumuşak hareketler geri gelmişti işte.
Artık yüzü de öyle solgun değildi. Fakat göz altları mordu. Göz kapakları ağırlaşmıştı. Yorgundu bakışları.
Rourke onu böyle görünce içeceğine sakinleştirici karıştırmadığına hayıflandı.
Kes şunu.
Eve saçlarını geriye attı. Kaşlarını neredeyse çatmıştı.
Neyi?
Beni düşünüp evhamlanmayı. Bana bakmak zorunda değilsin.
Bu söylediğinin şu anki durumu düşününce kulağa ne kadar saçma geldiğini idrak etmesi için Rourke'un şaşkın bakışlarını görmesi gerekmemişti.
Yani her zaman bakmak zorunda değilsin diye düzelteyim.
Hadi biraz kestirelim.
Yapamam. Sen de yapamazsın gibime geliyor. Günümüzü yeterince berbat ettim zaten. Büyük ihtimalle tam da bir güneş sistemi falan alıyordun.
Alt tarafı küçücük, neredeyse kimseciklerin yaşamadığı bir gezegendi. Hiçbir yere gittiği de yok. Biraz ara versem iyi olur. Senin de uykuya ihtiyacın var.
Evet, ihtiyacım var fakat yapamam.
Eve,
bak çok yakında dinleneceğim. Sen kendine bak. Son zamanlarda sen de benden fazla uyumadın.
Motorlarımız aynı hızda çalışmıyor ama.
Bu söz Eve'i yattığı yerden kaldırdı.
Bu da ne demek oluyor?
Öyle işte.
Eve yüzünü buruşturdu, biraz düşündü.
Beni kızdırmak için söyledin galiba bunu. Fakat neye kızacağımı tam çözemedim. Çözdüğüm zaman belki de tokadı yersin.
Dört gözle bekliyorum. Fakat eğer uyumayacaksan bari bir şeyler ye. Midene bir şeylerin girmesi lazım.
Ne sırıtıyorsun sen?
İyi, sana gülüyorum. Kocam değil de karımsın sanki dedi ve bir duş almak üzere banyoya yöneldi.
Rourke bocalamış bir halde bir süre oturduğu yerde kaldı.
Şimdi kızdım işte.
Anladın mı nasıl hissediyormuş insan? Şimdi bana yiyecek bir şeyler hazırlat bakalım, diye seslendi. Su açılsın, 38 dereceye gelsin. Hadi oradan, diye söylendi Rourke. Sonra da ona protein katkılı bir çorba hazırlattı. İyim, hem Rourke'u memnun etsin hem de karnı doysun diye çorbasını bitirdi. Zihni yeniden berraklaşmıştı artık. Giyindi, tabancasını kemerine yerleştirdi. Hastaneye gitmem lazım. Bakalım Stiles'dan ne koparabileceğim. Niye? Zaten olayı çözdün ya. Eve kocasına dik dik baktı. Rourke ise omzunu silkti. Seni tanıyorum Teğmen. Yemeğini yerken kafanda ölçüp biçtin ve her şeyi yerli yerine oturttun. Şimdi de işleri hızlandırıp olayı bitirmeye bakıyorsun. Henüz tüm boşlukları doldurabilmiş değilim. Bazı şeylerin üzerinden geçmem lazım. Ayrıca bir şey için Whitney'den onay almam gerekiyor. Bir bakıma seni de ilgilendiren bir şey için. Nedir acaba? Eve başını salladı. İzin koparabilirsem söylerim. Sana ulaşabileceğim değil mi? Eve dönmeden önce seninle konuşmam gerekebilir diye soruyorum. Ulaşabilirsin. Biraz kurabiye yapsam diyorum. Eve alaylı alaylı güldü, ceketini aldı. Yap tatlım, yap. Arkasını döndü, Rourke'u öpmek için uzandı. Rourke bir anda Eve'in kulağını büküverdi. Çığlığı bastı Eve. Hey! Çok çalışıp kendini yorma hayatım. Öf ya! Yüzünü buruşturdu Eve. Kulağını ovuşturarak kapıya doğru yürüdü. Her küfrettiğinde bu yaptığını sana yapsaydım, şimdiye kadar sende kulak falan kalmamış olurdu. Kapının eşiğinde durdu ve arkasına baktı Eve. Fakat sinirlendiğinde çok güzel oluyorsun, deyip sıvışıverdi. Peabody hastanenin ana girişinin önünde dikilmiş bekliyordu. Sert rüzgardan korunmak için sırtını iyice kamburlaştırmıştı. Burnu kıpkırmızı kesilmişti. ''Niye içeride beklemedin ki?'' diye sordu Eve. ''Hava buz gibi.'' ''Seni içeri girmeden yakalamak istedim. Bir dakika konuşabilir miyiz?'' Eve, Peabody'nin taş kesilmiş, ciddi yüzüne dikkatle baktı. Özel bir mesele olmalıydı bu. İşle ilgili değil. Eh, buna da hakkı vardı doğrusu. ''Pekala, hadi biraz yürüyelim de kanımız donmasın.'' Siren sesleri, talihsiz bir New York sakininin daha hastanenin sunduğu hizmetlerin tadını çıkarmaya geldiğini haber verirken, rampaları, yürüyüş bantlarını aşarak uzaklaştılar. ''Önceki olay hakkında'' diye söze girecek oldu Peabody. ''Bak, berbat haldeydim ve en yakınımdaki hedef de sendin. Buna maruz kaldığın için üzgünüm.'' ''Hayır, kastettiğim bu değildi. Olayı çözdüm ben. Çözmek epey zamanımı aldı. Orada öyle yapman, yani onunla öyle soğuk bir havayla konuşman, duyduğu şeye nasıl bir tepki vereceğini görmek içindi. Eğer Draco'nun babası olduğunu biliyorduysa, cinayeti işleyenin o olması ihtimali de epey artardı tabii. Zaten bunun farkına varmışsa, şeyden önce, anla işte, ondan önce ya da sonra öğrenmiş olması fark etmez. Bu her halükarda beyne işler, cinayete de sebep oluşturur. İyi. Yanlarından geçen bir hastane aracını seyretti. Bilmiyordu. Bence de eğer alıştırarak söyleseydin ona zaman tanımış olacaktın. En doğru tepkiyi vermek için, en doğru sözü söylemek için zaman vermiş olacaktın. Bir saat kafa yormadan şıp diye anlayabilmeliydim bunu. Ben de içeri girmeden önce sana bir şeyler çıtlatmalıydım. Başını sallayarak döndü, tekrar hastaneye doğru yürümeye başladı. Daha ben de tamamen hazır değildim. Çok zor bir şeydi yaptığın. Ben o cesareti kendimde bulamazdım. Bunun cesaretle bir ilgisi yok. Evet var. Peabody durdu, Eve'in yüzünü ona dönmesini bekledi. Bu meseleye dair özel duyguların olmasa pek de zor olmazdı. Fakat senin durumun farklı. Bazen cesaret zalimlikle aynı anlama gelebilir. Zor bir şey yaptın sen ama yaptın sonuçta. Daha iyi bir polis olsaydım bunları daha kısa sürede anlayabilirdim. Sana anlama fırsatı vermedim ki, hemen üstüne geldim. Sense olanları tek başına çözdün. Demek ki sana doğru bir şeyler verebilmişim. Pekala, şimdi anlaştık mı? Kesinlikle. İyi o zaman, hadi içeri girelim. Resmen kıçım donuyor. 33. ayrımın sonu, sayfa 378. Devamı 34. ayrımda.